Ayrım 29.
30 Ağustos. İlk defa bir insana nasıl ateş ettiğimi anlatmaya devam ediyorum. Alman askerleri üstümüze doğru geliyorlardı. Pırıl pırıl mızraklarını hala görür gibiyim. Atları kahverengiydi. Nedense bakışlarım çukurun kenarındaki yemyeşil küçük bir böceğe takıldı. Gözlerimin önünde büyüdü, büyüdü, kocaman oldu böcek. Dirseğime doğru ilerlemeye başladı. Ağırlığından altındaki otlar iki yana eğiliyordu. Yere dayadığım dirseğime tırmandı. Gömleğimin kolundan geçti, oradan da tüfeğime geldi. Dikkatle böceğe bakıyordum. Birden o şakacı diye at taktığımız çavuşun heyecanlı sesini duydum arkamda. ''Ne bekliyorsunuz? Ateş etsenize!'' Dirseğimi yere daha sıkı bastırdım. Sol gözümü kapadım. Sanki o yeşil böcek gibi büyümüş, kocaman olmuştu kalbim. Şakacı çavuş omuz başımda ateş ediyordu. Tetiği çektim. Kurşunun vınladığını duydum. Biraz alçağa nişan almışım galiba. Kurşun yere rastladı. Havaya bir toz bulutu yükseldi. Bir insana ateş etmiştim ilk defa. Nereye attığımı görmeden bütün kurşunları bitirdim. Yeniden tetiği çektim. Kurşun koymayı unutmuştum. Ancak o zaman başımı kaldırıp Almanlara baktım. Geldikleri gibi muntazam bir sıra halinde kaçıyorlardı. En arkadan yüzbaşı gidiyordu. 9 kişiydiler. Yüzbaşının kahverengi atının sağrısını görüyordum yattığım yerden. 2 Eylül. Tolstoy'un Harp ve Sulh'ünden bir yer geldi aklıma. İki düşman ordusunun arasındaki huduttan bahseder, sanki ölüleri canlılardan ayıran bilinmez bir huduttur bu. Nikolay Rostov'un süvari bölüğü hücuma geçer. Rostov kafasında bu hududu canlandırır. Bu sabah şafakla beraber Alman süvarilerini ateş ederken romanın burasını hatırladım nedense. Sabahın erken saatlerinde bizim piyadeleri geri püskürttüler. Topçular da onlara yardım ediyordu. Bizim askerlerin, sanıyorum 241. ve 273. piyade alaylarındaydı bunlar. Panik içinde nasıl kaçtıklarını gördüm. Başarısız bir hücumdu. Tam anlamıyla morallerini bozmuştu. Topçuların desteği olmadan iki alay düşmana saldırmış, düşman bataryalarının ateşiyle geri püskürtülmüş, askerlerin neredeyse üçte biri ölmüştü. Almanlar bizim piyadelerin peşine düştüler. Şimdiye kadar ormanın kenarında bir yolda yedekte bekleyen alayımız onların yerini aldı. Durumu şöyle hatırlıyorum. Sabaha karşı saat 3'e doğru Tişviçi köyünden ayrıldık. Etraf kapkaranlıktı. Meşe ağaçlarının kokusuyla yulaf kokusu birbirine karışıyordu. Alay bölüklere ayrılmıştı. Yoldan ayrılıp sola saptık. Ekin tarlalarının arasından ilerlemeye başladık. Atlar soluyor, ayaklarıyla çiğle kaplı ekinleri eziyorlardı. Ayaz iliklerime kadar işledi. Alay uzun süre tarlaların arasından ilerledi. Ancak bir saat sonra bir yüzbaşı kumandanı alay karargahından bir emir getirdi. Bizim ihtiyar pek memnun olmamış gibiydi. Sağa dönüp ormana sapmamızı emretti. Yürüyüş kolları halinde dar orman patikasından ilerliyorduk. Sol tarafta bir yerlerden savaş sesleri geliyordu. Alman bataryalarının ateş sesleri duyuluyordu. Seslerden anladığımıza göre sayıca çoktular. Kurşun sesleri her yana dağılıyordu. Sanki üstümüzde yükselen çam ormanı yanıyordu. Güneş doğana kadar seyirci kaldık sadece. Sonra titrek, kuvvetsiz bir hurra duyuldu. Makineli tüfek seslerinden başka ses duyulmaz oldu. Kafamın içinde düşünceler birbirini kovalıyordu. Kalbim kanıyordu sanki. Yalnız sık sıralar halinde hücuma geçen piyadelerimizi görebiliyordum. Ağır ağır ilerleyen karaltılar görüyordum. Toprak rengi miğferleri vardı. Kaba çizmeleri diz kapaklarının altına kadar geliyordu. Yaşayan insanları ceset haline sokan makineli tüfek seslerini duyuyordum Almanların. İki alay silip süpürdü. Silahlarını atıp kaçmaya başladılar. Bir Alman husar alayı peşlerindeydi. Husarları yandan vurmak için 300 metre kadar yaklaştık. Kumanda sesi duyuldu. Göz açıp kapayana kadar diziliverdik. Keskin marş marş sesine duyar gibiyim hala. Kumandaya uyup dolu dizgin ileri atıldık. Atım kulaklarını sıkı sıkı yapıştırmıştı kafasına. Elle bile zor ayrılırdı kulakları. Arkama baktım, alay kumandanı ile iki yüzbaşı dört nala geliyordu. Yaşayanları ölülerden ayıran hudut oradaydı işte, tam önümüzde. Husarlar seyrekleşmiş sıralarını toparlayıp kaçmaya başladılar. Teğmen Çernezov bir Alman husarını yere serdi gözümün önünde. 6. bölükten bir kazağın bir Alman askerinin üstüne saldırdığını, can havliyle palasını sapladığını gördüm. Deri parçaları uçuştu havada. Hayır, akıl alacak bir şey değildi bu. Kelime bulamıyor insan. Geri döndüğümüzde Çernezov'un yüzünü gördüm. Sakin, neşesini zor zapt eden bir insan yüzüydü. Oyun masasının başında oturuyordu sanki. Az önce bir adam öldüren o değildi sanırsın. Daha neler yapmazdı şu Teğmen Çernezov, öyle bir hali vardı. 4 Eylül. Dinleniyorduk. İkinci kolordunun 4. tümeni cephede toplanıyor. Biz Kobilino'ya yerleştik. 11. süvari tümeni birlikleriyle Ural kazakları geçtiler bu sabah köyden. Batıda savaş devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen top sesleri. Öğle yemeğinden sonra hastaneye gittim. Ben oradayken yaralılar getirildi. Arabaları boşaltan sıhhiye erlerinin gülüştüğünü duydum. Yanlarına gittim. İri yarı bir asker sıhhiye erinin yardımıyla arabadan inerken hem inliyor hem gülüyordu. Bak kazak dedi bana dönüp. Arkamı bezelye bombardımanına tuttular. 4 şarapnel parçası yedim tam. Bomba arkanızda mı patladı diye sordu sıhhiye eri. Hadi be arkamdaymış. Yok ben kendim gittim kıçımla üstüne doğru. Kulübeden hasta bakıcı bir kız çıktı. Yüzüne baktım. Tepeden tırnağa titredim. Arabaya dayanmak zorunda kaldım. İnanılmayacak derecede Elizabetta'ya benziyordu. Aynı gözler, aynı oval yüz, aynı burun, aynı saçlar. Sesi bile Elizabetta'nın sesine benziyordu. Ya da bana mı öyle geliyordu ne? Sonunda her kadında onunla bir benzerlik bulacağım galiba. 5 Eylül. Atlar 24 saat kırlarda otlatıldı. Şimdi yine yol göründü. Yorgunluktan bitkinim. Borucu atları eğerleme borusu çaldı. Herife bir tane indirmek geldi içimden. Bölük kumandanı Gregor Melekov'u haberci olarak alay karargahına yolladı. Gregor az önce savaş alanı olan tarlaların kıyısından geçti. Birden şosenin kenarında ölü bir kazak gördü. Sarı kafası at nallarıyla alt üst olmuş tozların içinde yatıyordu. Gregor atından indi, ölünün üstünü aradı. Burnunu tıkamak zorunda kaldı. Tiksindirici tatlımsı bir çürük kokusu yayılıyordu cesetten. Pantolon cebinde bu defteri, ucu kemirilmiş bir mürekkepli kalem, bir de para kesesi buldu. Ölünün kütüklüğünü çıkardı. Solgun, nemli, çürümeye yüz tutmuş suratına bir göz attı. Şakaklarıyla burnunun ucu ıslaktı, kara kara parlıyordu. Alnında tozdan koyu renkli eğri büğrü bir çizgi belirmişti. Gregor, adamın cebinde bulduğu patiska mendili yüzüne örttü. Arada bir arkasına dönüp bakarak karargaha doğru sürdü atını. Defteri karargah katiplerine verdi. Onlar okudular bu bilmedikleri kısa hayatla dünyadaki heyecanlarıyla eğlendiler. Lezniyov'un alınmasından sonra 11. süvari tümeni savaşa savaşa Stanislavzik, Rozivillovo, Brody üzerinden ilerledi. 15 Ağustos'ta Kamenka, Strumilovo şehri önünde mevkiyi aldı. Hemen arkalarından ordu geliyordu. Stratejik noktalarda piyade birlikleri yığıldı. Kurmaylarla ulaştırma subayları düğüm noktalarında toplandılar. Cephe, Baltık Denizi'nden güneye doğru sarkan ölümden örülmüş bir kuşaktı sanki. Kurmay karargahlarında büyük taarruz planları hazırlandı. Generaller haritaların üstüne eğilirken emir erleri dört yana emirler götürdü. Yüzbinlerce asker ölüme gidiyordu. Keşif devriyeleri büyük sayıda düşman süvarisinin şehre yaklaşmakta olduğunu bildirdiler. Yollar boyunca Kazak ileri karakollarının düşman ileri kuvvetleriyle karşılaştığı korularda ufak çarpışmalar yer aldı. Ağabeyisini gördüğü günden beri Gregor Melekov sıkıntılı düşüncelerinden kurtulmaya, eski gönül rahatlığını elde etmeye çalışmıştı. Yapamadı. İkinci yedeklerden alınan son takviye birlikleri arasında Alexey Uryupin adında kazanlı bir kazak Gregor'un takımına verildi. Uryupin uzun boylu, toparlak omuzlu, alt çenesi dışarı çıkık, uçları sarkık kalmuk bıyıklı biriydi. Candan, korkusuz gözleri hep gülümsüyordu. Köşeli kafatasının kenarlarında görülen tek tük kızıl kılları saymazsan kafası dımdızlaktı. Daha takıma geldiği ilk günden adı Perçemli'ye çıktı. Broda çevresindeki savaşlardan sonra alayı birkaç günlüğüne istirahate çektiler. Gregor, Uryupin'le aynı kulübeye düşmüştü. Bir akşam atlarını besledikten sonra yosun tutmuş, kırık dökük çite sırtlarını dayadılar, cigaralarını tüttürdüler. Sokaktan dörtlü sıra olmuş hafif süvari erleri geçiyordu. Avlular varoşlarda çarpışmalar olmuştu, ceset doluydu. Yerler bir olmuş bir havranın yıkıntıları üstünde puslu bir duman. Akşamın erken saatinde içinde korkunç boşluğun çınladığı koca bir harabeydi şehir. Ansızın Uyupin konuşmaya başladı. Melekov yahu, solgun bir halin var senin ha? Nedir? Ne demek istiyorsun? O da nereden çıktı? Diye sordu Gregor yüzünü asıp. Halsiz görünüyorsun. Hasta mısın acaba? Bir şeyim yok. Gregor huysuzlandı. Arkadaşının yüzüne bakmadan bir tükürük attı. Yalanı bırak şimdi. Kör müyüm ben? Gördüğün ne ki? Bir korku var sende. Yoksa ölümden mi korkuyorsun? Aptallığı bırak, dedi Gregor küçümsemeyle, gözlerini tırnaklarına dikti. Hiç adamı öldürdün mü? Diye Uyupin kelimelerin üstüne basarak sordu. Merakla Gregor'un yüzüne baktı. Evet, bir kişi öldürdüm. Ne olacak? Kodu mu sana? Kodu mu bana? Diye Gregor güldü. Uyupin kılıcını kınından çekti. İster misin keseyim senin kafanı? Dedi. Niçin be? Gözümü kırpmadan öldürürüm ben adamı. Hiç acımam. Uyupin'in gözleri gülümsüyordu ama sesinden, burun deliklerinin hırslı titreyişinden Gregor adamın gerçeği söylediğini anladı. Ama hain adamsın sen de, dedi. Merakla yüzüne baktı. Yufka yüreklisin sen. Bak bu vuruşu, Baklanov vuruşunu biliyor musun? Seyret bak. Çitte yaşlı bir kayın ağacı kestirdi gözüne. Aradaki uzaklığı gözüyle ölçüp doğru ağaca yürüdü. Kalın damarlı, hep geniş bilekli uzun kolları yanında hareketsiz sarkıyordu. Seyret şimdi. Palayı ağır ağır havaya kaldırdı. Dizini büktü. Yandan ansızın var gücüyle savurdu. Yerden bir metre yukarısından bütününe kesilen ağaç devriliverdi. Pencerelerin camına sürtünüp inen dalları duvara pençe gibi yapıştı. Çiçek tarhını ezdi. Gördün mü? Bu vuruşu öğrenmelisin. Baklanov bir atamandı. Adını hiç duymadın mı? Bir palası vardı. Cıva doldurulmuş kan oluğuna yerinden zor kaldırırdın. Palasıyla bir vuruşta bir beygiri ikiye biçiverirdi Baklanov. Tanrı hakkı için. Yeni pala vuruşunu adam akıllı öğrenmek Gregor'un epey zamanını aldı. Kuvvetlisin ama pala kullanmasını bilmiyorsun. Böyle böyle yapacaksın diye Uryupin yol gösteriyordu. Yukarıdan akıl almaz bir güçle çaprazlama inen palası her seferinde seçtiği hedefi ikiye biçiyordu. Hiç acımayacaksın, adamı ikiye biçeceksin. Adam dediğin yağ gibi yumuşak olur. Niçinini, nedenini düşünmeyeceksin. Kazaksın sen oğlum, sorgu sual etmeden öldüreceksin. Senin işin bu. Savaşta düşmanı öldürmek sevaba girmektir. Her öldürdüğün adam için Tanrı günahlarından birini bağışlar sana. Tıpkı yılan öldürür gibi. Gereksiz yere hayvanları öldürmek günah ama insan mı? Vur öldür. İnsan dediğin ne? Kafir, murdar yaratık, yeryüzünün zehiri, zehirli mantardan farksız. Gregor itiraz edince Uyupin sadece kaşlarını çattı, susmakta inat etti. Gregor hayretle bir şeyin farkına vardı. Atlar hepsi Uyupin'den korkuyordu. Yanlarına vardı mı kulakları dikilir, sanki insan değil bir hayvan geliyormuş gibi birbirlerine sokulurlardı. Bir keresinde bölük Stanislavik önünde koruluk, bataklık bir arazide hücuma geçecekti. Kazaklar atlarından indiler, hayvanlar kuytuya alındı. Uyupin'i de gözcülere kattılar. Diretti, kabul etmedi. Uyupin ulan niçin atları çekip götürmüyorsun diye takım çavuşu haykırdı. Korkar hayvanlar benden, namusum hakkı için korkarlar dedi Uyupin. Atlara bakma sırasını hep savardı. Kendi atına karşı iyi davranırdı ya, Gregor dikkat etti. Ne zaman yanına gitse hayvanın belinden aşağı soğuk terler boşanır, huylanırdı. Bir keresinde, ya söylesene bana dedi. Niçin korkuyor bu hayvanlar senden? Bilmem dedi Uryupin omuzlarını silkip. Benim bir şey yaptığım yok. At kısmı sarhoş adamı bilir, korkar ama sen hiç sarhoş filan da olmazsın ki. Yüreğim sert benim. Galiba hayvanlar seziyor. Kurt yüreği seninkisi. Belki de yürek yerine taş var göğsünde. Belki de diye Uyupin taş yürekliliğini hevesle kabullendi. Kamenka, Strumilovo şehri önünde üçüncü takımı keşfe gönderdiler. Bir gece önce Avusturya ordusundan kaçan bir Çek askeri düşman kuvvetlerinin konumunda değişiklik olduğunu, Gorodtsi Stavinski üzerine bir karşı hücumdan söz edildiğini Rus kumandanlığına haber vermişti. Düşman alaylarının geçeceği yol boyunca sürekli gözetleme yapmak gerekiyordu. Takım subayı çavuşla 4 kazağı bir korunun kenarında bıraktı. Öbürlerini yanına kattı. Tepenin arkasındaki kasabaya doğru atları mahmuzladılar. Gregor, Uyupin, Misha Koşeov, bir de başka bir kazak, Sirantiev kalmıştı çavuşla. Ormanın kenarında küçük, eski bir kilisenin yanında durdular. Kilisenin sivri çatısının üstünde paslı bir haç vardı. ''İnin atlardan çocuklar!'' diye çavuş emretti. ''Koşeyov, atları oraya, çamların altına götür, ağaçların en sık olduğu yere.'' Devrik bir çam ağacının yanında yere uzanıp cigaralarını tüttürdüler. Çavuş dürbünle araziyi gözlüyordu. Yarım saat kadar orada kaldılar, çene çaldılar. Sağdan bir yerden aralıksız top sesleri geliyordu. Birkaç adım ötede biçilmemiş bir çavdar tarlası vardı. Boşanmış başaklar rüzgarda salınıyordu. Gregor karın üstü sürtünüp tarlaya kadar gitti. Birkaç dolu başak buldu. Tanelerin kabuklarını çıkarıp ağzında çiğnedi. ''Avusturyalı değil mi bunlar?'' diye birden seslendi çavuş. Silantiev doğruldu. ''Nerede? Hani?'' ''Orada, ormandan çıkanlar, sağ tarafta.'' Uzakta bir tarlanın orada birkaç atlı. Önce bir durakladılar, açık araziyi gözden geçirdiler. Sonra kazakların olduğu yere doğru sürdüler atlarını. ''Gregor!'' diye seslendi çavuş. Gregor sürünerek çamların altına gitti. ''İyice yaklaşsınlar, öyle ateş edeceğiz. Alın silahlarınızı çocuklar!'' çavuş heyecanla fısıldadı. Süvariler sağ taraftaydı. Hep birlikte yaklaşıyorlardı. 4 kazak soluklarını tutup çamların altında beklediler. Dikkat! Kulaklarına genç bir ses geldi. Kıl pranga, kızıl çengi üniformalarıyla 6 Macar süvarisi. Büyük, siyah bir ata binmişti baş olanı. Karabinası elinde, ateşe hazır, sakin sakin gülüyordu. Ateş! Çavuş emri verdi. Yaylım ateşin kopardığı gürültü ağaçlar arasında yankılandı. ''Ne oluyor?'' diye korkuyla yüksek sesle haykırdı Koşeyov çamların altından. Sonra atlara döndü. ''Allah kahretsin, delirdiniz mi siz?'' Macar süvarileri 4 nal ekinin içine daldılar. İçlerinden biri havaya ateş etti. Öbürlerinden geride kalan süvari atının boynuna doğru eğildi. Kılıcını sol eline almış, dönüp dönüp arkasına bakıyordu. İlk ayağa fırlayan Uryepin oldu. Tüfeğini göğsünün üstünde çaprazlama tutarak çavdarların arasından bata çıka koştu. Birkaç yüz metre ötede yere kapaklanmış bir ata rast geldi. Hayvan dört bir yana çifte atıyor, ayağa kalkmaya uğraşıyordu. Yanı başında bir Macar süvarisi, ayakta dizini ovuşturuyordu. Uryepin'i görünce bağıra çağıra bir şeyler söyledi, ellerini havaya kaldırdı. Gözü giden arkadaşlarındaydı. Bütün bunlar o kadar kısa bir zamanda olup bitti ki Gregor daha ne olduğunu anlamaya vakit bulamadan Uryupin tutsakla geri dönmüştü bile. ''Çıkar şunu hadi!'' diye Macar'a bağırdı Uryupin. Adamın kılıcından tutup çekti. Tutsak ürkek ürkek gülümsedi. Kemerine el attı. Kılıcını teslim etmeye pek hevesliydi. Ya elleri titrediğinden kemer tokasını bir türlü açamadı. Gregor yardım etti. Macar bıyığı yeni terlemiş, tombul yanaklı bir delikanlıydı. Gülümsedi. Başını sallayarak teşekkür etti. Silahının elinden alınmasından memnun görünüyordu. Elini cebine daldırdı, karıştırdı, derinden bir kese çıkardı. Bir şeyler mırıldanarak kazaklara tütün sundu. ''İkrama bak hele!'' dedi çavuş gülümseyerek, eli hemen cigara kağıdına gitti. ''İlla başkasında notlanacaksın!'' diye Silantiev güldü. Macar oğlanın tütününden kendilerine cigara sarıp içtiler. Kara tütün kuvvetliydi. Çabucak başlarını döndürdü. Çavuş gözlerini adamlarının üzerinde gezdirerek ''Böleğe götürmek lazım bu herifi'' dedi. ''Kim onunla gidecek?'' ''Ben giderim'' dedi Uryupin hemencecik. ''Peki, hadi bakalım yallah.'' Tutsak başına geleceği anlamış gibi acı acı gülümsedi. Ceplerinde ne var ne yok dışarı çıkardı. Ucu kırık bir çikolata parçası buldu, uzattı. Almanca bir şeyler geveliyordu ağzında. Avusturyalı değilim gibi bir şeyler. Eliyle koluyla bir takım anlamsız işaretler yapıyor, çikolatayı uzatıp duruyordu. ''Başka silahın var mı?'' diye çavuş sordu. ''Kız çeneni artık, anlamıyoruz işte. Tabancan var mı?'' ''Bank bank hani?'' tetiği çeker gibi yaptı. Tutsak hayır der gibi bir acele başını salladı. Üstünü başını ararlarken hiç sesini çıkarmadı. Tombul yanakları titriyordu. Paralanan dizinden kan akıyordu. Sonra hiç durmamacasına konuşarak beyaz mendilini yaranın üstüne sardı. Kasketi atın yanında kalmıştı. Gidip almak için izin istedi. Battaniyesi ailesinin fotoğraflarıyla not defteri de oradaydı. Çavuş oğlanın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Sonunda sabrı tükendi. Elini salladı. ''Hadi al götür şunu artık.'' Uryupin Koşeyov'dan atını aldı, üstüne atladı. Tüfeğini sırtına yerleştirirken, ''Hadi bakalım asker!'' dedi. ''Yaman savaşçıymışsın sen de, teneşir horozu!'' Onun gülümsemesinden yüreklenen Macar oğlan da gülümsüyordu. Atın yanından yürümeye başladı. Sonra Uryupin'le samimiyeti ilerletmeye heveslendi. Elini kazağın dizine vurmaya kalktı. Uryupin, Macar'ın elini sert bir hareketle iterek dizginlere asılıverdi. ''Hadi bakalım, hadi, bas mendebur herif, sen de.'' Tutsak suçlu suçlu atın yanından uzaklaştı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Giderken sık sık dönüp kazaklara bakıyordu. Keten gibi beyaz saçları alnında dikenmişti. Gregor'un aklında öyle kaldı oğlanın görünüşü. Gömleğinin önü açık, sarı perçem saçları, güvenlikli gözü pek tavrı. ''Melekov, git şunun altından al aşağı eğerini.'' dedi çavuş. Cigarasının sonunu tükürdü ağzından. Gregor yerde yatan hayvanın yanına vardı. Eğeri çıkardı. Sonra neden bilinmez orada duran kasketi de aldı. Astarı kokladı. Burnuna ucuz sabun, ter kokusu geldi. Atın koşumlarını ağaçların altına taşıdı. Kazaklar çömeldiler. Heybeleri karıştırdılar. Üzerindeki yabancı süsleri seyre daldılar. ''İyi tütündü herifteki, keşke biraz daha isteseydik.'' diye Silantiyev içini çekti, bir yutkundu. ''Haklısın, iyi tütünmüş.'' ''Tatlı tütün, insan içine çekince bal gibi geliyor.'' Çavuş tütünü hatırladı, içini çekti, yutkundu. Bir iki dakika geçmemişti, çam ağaçlarının arasından bir atın başı görünüverdi. Uryupin atını sürdü, geldi. ''Ne var, ne oldu?'' diye ayağa fırlayıp telaşla sordu çavuş. ''Koy verdin gitti mi yoksa?'' Uyupin kamçısını sallayarak yanlarına geldi. Atından indi. Omuzlarını silkti. ''Avusturyalı nerede?'' diye sordu çavuş yanına giderek. ''Ne istiyorsun benden? Kaçmaya çalıştı herif.'' diye hırladı Uyupin. ''Sen de kodun gitsin ha? Bir açıklığa geldiğimizde koşmaya başladı. Tepeledim.'' ''Yalan söylüyorsun.'' Gregor haykırdı. ''Yok yere öldürdün adamı.'' ''Ne bağırıyorsun be? Sana ne oluyor?''